Ayrım 1. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. E Yayınları 1. Baskı Temmuz 1971. Özgün adı Es muss nicht immer Kaviar sein. Türkçe'ye çeviren Vahit Çelikbaş. Bu kitap 414 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Haziran 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Tanrı Sevenleri Korur adlı romanıyla Türk okuyucusunun ilgisini uyandıran Johannes Mario Zimmel, Papaz Her Zaman Pilav Yemez ile bu ilgiyi gerçekten hak ettiğini açıkça ortaya koyuyor. 1924 yılında Viyana'da doğan Zimmel, ilk romanını 1948 yılında yayınladı. Çağının çarpık, buruk ve değişik bir kritiğini yapan romanları her çevrildiği dilde büyük ilgi uyandırdı. Acı bir mizahı vardır Zimmel'in, insanı yakalayan, sarsan ve şaşırtan bir yazar. Johannes Mario Zimmel bütün dünyada şaşırtıcı bir yazar olarak kısa zamanda ünlendi. Hemen bütün kitapları her yayınlandığı ülkede en çok satan kitaplar arasında yer alan Zimmel, Türk okuyucusunun karşısına ilkin Tanrı Sevenleri Korur ile çıktı ve büyük ilgi gördü. Papaz Her Zaman Pilav Yemez, Es muss nicht immer Kaviar sein, yazarın bütün dünya dillerine çevrilmiş ve her ülkede uzun zaman liste başında kalmış bir romanıdır. Okuyucunun notu, bu roman aynı zamanda Altın Yayınları tarafından Yalnız Havyar'la Yaşanmaz adıyla yayınlanmıştır. Sunu 1. Biz Almanlar sevgili Kitty kolaylıkla iktisadi bir mucize yaratabiliriz ama salata yapmayı pek beceremeyiz. Thomas Lieven bunları söylerken güzel vücutlu siyah uzun saçlı kız hayranlıkla onu seyrediyor dinliyordu. Evet efendim. Kitty efendisine delice tutkundu. Mutfakta yanında durmuş gözlerini bir an için olsun ondan ayıramıyordu. Thomas Lieven lacivert dar yakalı ceketinin üstüne bir aşçı önlüğü geçirmişti. Elindeki beyaz peçetenin içinde iyi seçilmiş bir yeşil salatanın yaprakları gizliydi. Ne harika bir adam diye içinden geçirdi Kitty. Gözleri parlıyordu ona bakarken. Efendisine tutkunluğunun bir nedeni de onun mutfaktaki ustalığıydı. İyi salata yapmak bir sanattır, kaybolmak üzere olan bir sanat diye tekrar konuşmaya başladı Thomas Lieven. Almanya'nın orta kesimlerinde çok tatlı olur salatalar, şekerleme gibi. Güneyde ise ekşi ile acı karışımı bir tadı vardır. Tavşan yemini andırır. Güneyde hanımlar bir de salata yağı kullanırlar. Evet efendim diye soluk soluğa cevap verdi Kitty. Uzaktan çan sesleri gelmeye başlamıştı. 1957 yılı Nisan ayının 11. günü akşamı saat tam 7'ydi. 11 Nisan 1957'nin diğer günlerden pek farkı yoktu görünüşte. Thomas Lieven için ise durum farklıydı. O gün Thomas Lieven hareket ve heyecan dolu, kanunsuz geçmişine kesinlikle son verme kararındaydı. O gün tam 48 yaşında olan Thomas Lieven, Düsseldorf'un en iyi kesiminde Cecilian Alley'de kiraladığı bir villada oturuyordu. Rheine Main Bankası'nda oldukça kabarık bir hesabı ve 32 bin marka mal olan Alman malı, son derece lüks bir spor arabası vardı. Yaşına göre oldukça genç ve dinç gösteriyordu. İnce yapılı, uzun boylu, bronz tenliydi. Sert fakat dalgın bakışlı gözleri ve ince bir yüzü vardı. Sık ve sert siyah saçları şakaklarında hafifçe kırlaşmıştı. Thomas Lieven evlenmemişti. Komşularına göre sessiz, aklı başında, yurtsever bir iş adamıydı. Onun hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmemeleri komşularının birçoğunu üzüyordu. ''Sevgili Kitty, genç ve güzelsin. Öğreneceğin çok şey var. Sana biraz ders vermemi ister misin?''
''İsterim, lütfen.''
Her zamankinden de heyecanlıydı Kitty. ''Tamam, şimdi sana yeşil salatanın nasıl daha lezzetli bir hale getirileceğini anlatacağım. Şu ana kadar ne yaptık?''
''İki saat önce iki orta boy salatayı yıkadık. Göbeğini ve yıpranmamış yapraklarını alıp...''
''Evet, ne yaptık?''
''Bunları bir peçeteye sardık ve peçetenin dört ucunu birbirine düğümledik. Bir çıkın haline geldi, sonra da bu çıkını birkaç kere salladınız.''
''Evet Kitty, üzerlerindeki su damlacıklarını tamamen alabilmek için yaptık bunu. Yaprakların üzerinde su kalmaması gerekir.'' Evet, şimdi gelelim sosa. Bana bir cam kase ver, bir de salata için kullandığımız çatal ve kaşığı.
Kitty Thomas Leven'in istediklerini verirken bir an eli onun ince uzun parmaklarına dokundu. Bir an içinde bir titreme hissetti Kitty. Ne harika adam diye düşündü bir kere daha.
Thomas Leven'i tanıyan sayısız kişi de aynı şeyi geçirmişlerdi içlerinden. Ne adam, bu kimselerin ne türden insanlar olduğu, Thomas Leven'in neleri sevip nelerden hoşlanmadığına bir göz atınca kolayca anlaşılırdı.
Thomas Leven güzel kadınları, iyi giyinmeyi, antika mobilyayı, hızlı giden arabaları, iyi kitapları, iyi yemekleri ve makul olan her şeyi severdi. Sevmedikleri ise üniformanın her türlüsü, politikacılar, savaş, mantıksızlık, silah zoru, yalan, kaba davranışlar ve duygusuzluktu.
Bir zamanlar saygıdeğer yurttaş örneğiydi Thomas Leven. Karanlık işlerden uzak, güvenlik içinde sakin, rahat bir hayatı vardı. Ama kaderin bir cilvesi, ki bunu daha sonra ayrıntılarıyla anlatacağım, bu hayattan çekip çıkardı Thomas Leven'i. Saygıdeğer yurttaş örneği Thomas Leven, Alman entelijansı, Gestapo, İngiliz entelijansı, Fransız 2. bürosu, FBI ve Sovyet güvenlik kuruluşlarıyla karşı karşıya buldu kendini bir anda. Onlardan kurtulabilmek için akıl almaz numaralara başvurmak zorunda kalıverdiğini gördü hayretle. İkinci Dünya Savaşı süresince ve savaştan sonraki 12 yıl boyunca saygıdeğer yurttaş Thomas Leven 9 ülkeye ait tam 19 tane değişik sahte pasaport kullanmıştı. Savaş sırasında hem Almanya saflarında hem de müttefikler arasında sonsuz karışıklıklara sebep olmuştu Thomas Leven, hem de istemeye istemeye. Savaştan sonra bir süre, hepimiz gibi o da, bütün bu delilikler son buldu nihayet diye düşünmüştü. Ne büyük hata. Perde arkasındakiler Thomas Leven'in peşini bırakmıyorlardı. O da onların karşısında boş durmuyor, işgal altındayken kara borsacılık yaparak yükünü tutanlar, paraların yeniden ayarlanmasıyla bir anda milyonlar vuranlar ve iktisadi mucize sonucu ortaya çıkan yeni zenginlerden alıyordu intikamını. Thomas Leven'in demir perde diye bir kavramı yoktu. Doğuda ve batıda aynı ölçüde rahat hareket ediyordu. Devlet memurları onu görünce irkiliyor, başlarına kötü bir şey gelmesinden korkuyorlardı. Şimdi bile bazı bölgesel hükümetlerin temsilcileriyle Alman parlamentosu üyelerinin tamamı Thomas Leven'in bir takım spekülasyonları, emlak alım satımları üzerine dönen oyunları ve federal Alman ordusunun kontratlarını en ufak ayrıntılarına kadar bildiğini hatırladıkça titremeden edemezler.
Thomas Leven tabii onun gerçek adı değildir. Önce adını ve adresini değiştirdiğimiz için bizi bağışlamanızı dileriz. Ad ve adres dışında bu bir zamanların sakin, barışsever ve yemek yapmayı çok seven kişisinin isteği dışında büyük bir serüven adamı haline gelişinin hikayesinin doğru olduğunu da bilmenizi isteriz.
Şimdi yine Thomas Leven'in salata üzerine konferans vermekte olduğu o tarihi güne, 11 Nisan 1957'ye kiralık villanın mutfağına dönelim.
Hiçbir zaman salata madeni bir mutfak aletine değmemeli.
Kitty hayranlıkla dinliyordu.
Sos için bir tutam karabiber, bir tutam da tuz, bir çay kaşığı acı hardal gerek. Çok pişmiş bir yumurtayı ince ince kıyarak buna katalım. Biraz maydanoz, bir o kadar da doğranmış yeşil soğan. 4 çorba kaşığı halis İtalyan zeytinyağı. Yağ lütfen Kitty.
Kitty daldığı hayal aleminden uyanarak istenilen şeyi uzattı. Hafifçe kızarmıştı yüzü.
Şimdi de üzerine bir fincan krema. Tatlısı da olur ama ben mayhoşunu tercih ederim.
O anda mutfak kapısı açılıp içeri bir dev girdi. İnce çizgili pantolon, mavi beyaz çizgili ceket giymişti. Gömleği ve kravatı beyazdı. Kısa kesilmiş, dimdik ve gür saçları olmasa Yul Brynner'ın çok büyütülmüş bir kopyası denilebilirdi ona.
Hayrola Bastian?
Dev hafif bir Fransız şivesiyle konuşuyordu Almancayı.
Her direktör Schallenburg geldiler.
Dakik adammış, tam çalışabileceğim tipte biri. Önlüğü çıkardı.
Şu halde 10 dakika sonra yemeğe oturabiliriz. Servisi Bastian yapacak. Sen yavrum, bu akşam izindesin.
Thomas Leven siyah çiğni kaplı banyoda ellerini yıkarken Bastian da efendisinin ceketinin bir kere daha tozunu alıyordu.
Ne tip bir adam?
Ötekiler gibi diye cevap verdi dev yapılı Bastian. Bol bol et taşıyor üzerinde. Kalın ense, bir adam şişmiş bir göbek. Alışılmış güneyli tipi.
Fazla zorluk çıkaracağı benzemiyor demek.
Bir iki düello izi var yüzünde.
O zaman sözümü geri aldım. Thomas Lee'nin ceketini giydi, sonra birdenbire bir şeyin farkına varmış gibi döndü. "Bastian, yine benim konyaktan yudumlamışsın," dedi.
"Fazla değil, bir yudumcuk. Çok heyecanlanmıştım da."
"Bir terslik çıkarsa sana ihtiyacım olacak. Onun için gözünü dört aç. Miden alkol doluyken direktör ile baş edemezsin."
"Ayakta duramayacak halde bile olsam o şişko herifin hakkından gelirim."
"Tamam, anlaşıldı. Zille vereceğim işaretleri karıştırmazsın herhalde."
"Karıştırmam."
"Tekrar et sana söylediklerimi."
"Bir kere çalarsanız ikinci yemeği getireceğim. İki kere çalarsanız fotokopileri. Üç olursa o zaman da kum torbasını."
Menü: 11 Nisan 1957. Lady Curzon çorbası, paprikalı tavuk, Clara salatası, pilav, vanilyalı ve kremalı elma, peynirli kanepe. Bu akşam yemeği 717.850 İsviçre frangı sağladı. Lady Curzon çorbası. Eski Hindistan genel valisinin karısı ve iyi bir aşçı olan Lady Curzon, kaplumbağa çorbasını hayvanın en lezzetli yeri olan ön ayaklarıyla hazırlardı. Çorbaya lezzet vermesi için tarhun, kekik, zencefil, küçük Hindistan cevizi, karanfil, kari atardı. Bir bardakta beyaz şarap ve eğer varsa kaplumbağa yumurtası ile tavuk yüreği ve ciğeri eklerdi. Bu çorbayı daha kolay yapmak için hazır kaplumbağa çorbası konservesi almak da yeterlidir. Fakat yine biraz beyaz şarap ve bir fincan krema katmak gerekir. Paprikalı tavuk. Körpe bir tavuk veya kuş, hindi vesaire normal şekilde tereyağda kızartılır. Fakat fazla kızarması önlenir. Hayvanın büyüklüğüne göre 4 veya 6 parçaya ayrılır, parçaların soğuması gereklidir. Bu arada bir baş soğan gayet ince kıyılır ve paprika, bir çeşit kırmızı biber, daha az acılı, ile aynı tereyağda kavrulur. Biraz su ve et suyu ilave edilerek kaynatılır. Bundan sonra biraz mısır unu ve lezzet versin diye tuz, istenirse de paprika ile karıştırılmış bol çiğ krema ilave edilir. Sos daha renklensin diye istenirse domates salçası da ilave edilebilir. Ancak domates tadı hissedilmeyecek kadar konmalıdır. Son olarak tavuğun parçaları bu sosa yatırılır ve servis yapmadan birkaç dakika kadar sosu emmeleri sağlanır. Pilav. Dikkatli yapılmazsa pilav hamurlaşabilir. Aslında bunun çaresi gayet basittir. Pirinç taneleri yıkandıktan sonra bol suda 15 dakika kaynatılmalıdır. Sonra bir kevgire aktarılıp soğuk suya tutulur. Bu işlem pirinç tanelerindeki nişastayı giderir. Servis yapılmadan kısa bir süre önce pirinç yine kevgirde buharla ısıtılır ve sonra içinde tereyağı, tuz bulunan bir başka kaba aktarılır. Servis yapılmadan önce eğer istenirse curry, safran ve biber de ilave edilir. Vanilyalı ve kremalı elma. Eşit büyüklükte olgun elmalar soyulur, vanilyalı şurupta pişirilir ve parçalanmadan süzgece alınır. Bu sırada bir miktar badem kabuklarından ayrılarak ince ince kesilir ve fırında iyice kavrulur. Bu bademler suları süzülmüş elmalara kirpi havası verecek şekilde batırılır. Üstlerine rom ve konyak dökülür. Krema için 2 yumurta sarısı köpürünceye kadar yarım fincan şeker, 2 yemek kaşığı mısır unu, yarım fincan su ve 1 fincan beyaz şarapla çırpılır. Sonra bu karışım az ateşte katılaşıncaya kadar karıştırılır. 2 yumurtanın akı da katılaşıncaya kadar çırpılır ve karışıma katılır. İstenirse kremaya tat vermesi için rom, pirinç rakısı veya konyak katılabilir. Peynirli kanepe. Beyaz ekmek dilimlerinin ortası bolca yağlanır. Yağın üzerine gravyer veya Hollanda peyniri konur. Bundan sonra dilimler 5 dakika fırında altın sarısı oluncaya kadar kalır ve oldukça sıcakken servis yapılır. İkinci kısım.
Çorba bir şaheserdi.
Direktör Schallenberg koltuğunda geriye doğru yaslanarak elindeki peçeteyi hafifçe dudakları üzerinde gezdirdi.
Lady Curzon?
Thomas Lee'nin masanın altındaki düğmeye bir kere bastı.
Lady kim?
Curzon. Çorbanın adı Lady Curzon. Kaplumbağa eti, tatlı şarap ve krema.
Ah, evet.
Masanın üzerindeki mumların alevi hafifçe oynadı. Bastian paprikalı tavukla sessizce içeri süzülüvermişti. Mumların alevi durgunlaştı. Sıcak sarı ışıkları yerdeki koyu mavi halının, geniş eski filaman tipi masanın, rahat hasır arkalıklı filaman tipi koltukların ve eski filaman tipi büfenin üzerinde geziniyordu. Herr Schallenberg bilici de çok beğenmişti.
Şaheser, tarif etmek için başka kelime bulamıyorum. Şaheser, beni sadece bir iş konuşması yapacakken böylesine mükellef bir yemeğe davet etmeniz büyük bir jest azizim Herr Lee'nin.
İyi bir sofrada iş konuları daha rahat görüşülür her direktör. Biraz daha pilav alın. Hemen önünüzde duruyor.
Hayır, mersi almayayım. Benimle ne konuda görüşmek istediğinizi sorabilir miyim Herr Lieven?
Biraz daha salata.
Yok mersi, sizi dinliyorum.
Peki, büyük bir kağıt fabrikanız var.
Evet, 200 kişi çalıştırıyorum. Yıkıntılardan yepyeni bir tesis yarattım.
Tebrikler, sıhhatinize diyerek bardağını kaldırdı Thomas Lieven.
Söyleyeceklerinizi büyük bir merakla bekliyorum.
Duyduğuma göre çok özel, apayrı türde bir kağıt da imal ediyormuşsunuz. İçinden işaretli bir kağıt.
Evet.
Bu kağıdın Alman Çelik Birliği'nin piyasaya sürmekte olduğu tahvillerin basımında kullanıldığını duydum.
Evet, bu da doğru. Başımız dertte onlarla. Aynı kağıt başkalarının da eline geçer, sahte tahvil basarlar diye devamlı kontrol altında tutuyorlar bizi.
Haha, her direktör, bu kağıttan 50 tabaka istiyorum sizden.
Anlamadım.
Bu kağıttan tam 50 tabaka ısmarlamak istiyorum. Firmanın sahibi olduğunuz için kolayca yapabilirsiniz bu işi.
Ne yapacaksınız o kağıdı Allah aşkına?
Ne mi yapacağım? Alman Çelik Birliği'nin tahvillerinden bastıracağım. Başka ne yapılır? Herr Schallenberg peçetesini katladı. Daha henüz birkaç lokma aldığı tabağına yutkunarak baktı.
Gitmem gerek.
İmkanı yok bırakmam. Daha elma tatlısı ve peynir yiyeceğiz. Schallenberg ayağa kalktı.
Bu eve ayak bastığımı bir daha hatırlamak bile istemiyorum.
Ona imkan yok. Thomas Lieven kendi tabağına bir kaşık daha pilav doldurdu. ''Niye ayakta duruyorsunuz Sayın Genel Savaş Kuruluşu Direktörü? Oturun lütfen.'' Schallenberg'in suratı mosmor oldu aniden, alçak bir sesle mırıldandı.
''Ne dedin ne?''
''Oturun lütfen, tabağınızdaki piliç soğumak üzere.''
''Genel Savaş Kuruluşu Direktörü mü dediniz?''
''Evet, bu değil miydi göreviniz? Her ne kadar savaştan sonra müttefiklerin verdiği başvurma kağıtlarını doldururken söz etmediyseniz de göreviniz buydu. Kendinize yeni bir kimlik uydurmuştunuz.'' Kuruluştaki adınız Mac idi.
Siz delisiniz.
Tam tersine, son derece akıllıyım. Siz Wartegau eyaletinde kuruluşun başındaydınız. Adınız Mac olarak hala Polonya hükümetinin kara listesinde yer alıyor. Direktör Schallenberg hasır arkalıklı koltuğuna çöker gibi oturdu. Peçetesiyle alnında biriken terleri sildi.
Sizin bu saçmalıklarınızı dinlemek zorunda değilim.
Azizim, benim de unutmak, kurtulmak istediğim bir geçmişim var. Sizden kağıt istememin nedeni de bu zaten. Aynı kağıdın taklidini imal ettirebilirim ama bu çok vakit alır. Basım işi çok kolay. Elimin altında güvenebileceğim usta matbaacılar var. Sizi iyi görmüyorum, biraz şampanya alın. Dediğim gibi savaştan sonraki günlerde elime bir sürü gizli belge geçti. İzinize son olarak Mies Bach'ta rastlanmış.
Yalan!
Pardon, yanlış söyledim. En son Rosenheim'da görülmüştünüz. Nerede olduğunuzu biliyordum. Sizi tevkif ettirebilirdim ama düşündüm. Ele verirsem bunu içeri atarlar, bir süre sonra çıkar. Oysa kendi haline bırakırsam... Thomas Lieven pilicin budunu büyük bir iştahla çiğniyordu.
Evet, kendi haline bırakırsam birkaç yıl sonra yeniden ortaya çıkar. Hem de önemli bir yere kurulur. Bunun gibileri her zaman işini uydurur dedim ve... Küstah!
Ve o zaman daha fazla işe yarayabileceğine karar verdim. Gördüğün gibi yanılmamışım. Schallenberg büyük bir gayretle yeniden doğruldu.
Buradan çıkar çıkmaz polise gidip şikayet edeceğim sizi.
Telefon yandaki odada. Thomas masanın altındaki düğmeye iki kere bastı. Bastian odaya girerken mumların alevleri bir kere daha titredi. Elindeki gümüş tepsinin üzerinde fotokopiler vardı. ''Şu fotokopilere bir göz atmak istersiniz belki her direktör. Sizin üniformalı resimlerinizle 1941-44 yılları arasında imzaladığınız bir takım kağıtlar var bunların arasında. Bir de makbuz var. Sizin SA ve SS örgütlerine 100 bin mark bağışta bulunduğunuzu gösteriyor.'' Schallenberg tekrar yerine oturdu. ''Sofrayı toplayabilirsin Bastian.''
''Peki efendim.''
Bastian çıktıktan sonra Thomas Lieven kaldıkları yerden devam etti. ''Bunun yanı sıra iş başındayken 50 bin markı zimmetinize geçirdiğinizi de biliyorum, tamam mı?''
''Şantaja kulak asacağımı mı sanıyorsunuz?''
''Geçen seçimlerde de oldukça para harcamıştınız yanılmıyorsam. Bu tür haberleri çok veren bir dergi vardı. Neydi adı o derginin?''
''Delisiniz siz. Sahte tahvil basmak ha? İçeri tıkarlar sizi hemen. Ben de mahvolurum sizinle birlikte. Size o kağıttan 50 tabaka verirsem bu benim sonum olur.''
Beni pek içeri tıkmazlar. Size gelince kağıdı verirseniz bir şey olmaz. Ama vermezseniz mahvolacağınızı garanti ederim.
Bu evde bir dakika daha duramam. Adi şantajcı.
Kağıdı en erken ne zaman teslim edebilirsiniz Herr Schallenberg?
Hiçbir zaman. Schallenberg avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Benden bir tek tabaka dahi kağıt alamazsınız.
Üçüncü kısım. Neredeyse gece yarısıydı. Thomas Levin ile Bastian kütüphanede şöminenin önünde oturmuşlardı. Raflarda sıralanmış kırmızı, sarı, mavi, beyaz, yeşil ciltli yüzlerce kitap yarı aydınlık odada ara sıra parıldıyorlardı. Görünmeyen bir pikaptan Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosunun nameleri geliyordu. Thomas Levin yemek kılığını daha çıkarmamıştı. Bastian ise gömleğinin yakasını açmış, ayaklarını iskemlerin üzerine uzatmıştı. Thomas Levin'in yan gözle baktığını görünce ayaklarını indirdi. Yerden aldı gazeteyi, sandalyenin üzerine koydu, ayaklarını da tekrar eski haline getirdi.
Schallenberg kağıdı bir haftada teslim eder. Senin dostların baskı işine ne kadar da hallederler? 10 gün kadar sürer.
Yuvarlak konyak bardağını kafasına dikti Bastian.
O halde 1 Mayıs'ta tam işçi bayramı günü Zürih'e hareket ederim.
Bastian'a bir tahvil ile bir de liste verdi. Bu örnek, bu listede de tahvillere basacakları numaralar var.
Neler planladığını hala anlayamadım.
Bastian sadece yalnız oldukları zaman efendisiyle bu şekilde sendi bendi konuşurdu. Thomas'ı 17 yıldır tanıyordu ve ortak çalışmaları çok olmuştu. Marsilya'da gangster şebekelerinden birini idare eden bir kadının yanında tanışmışlar, bir ara cezaevinde aynı hücreyi paylaşmışlar ve Bastian o günden sonra Thomas'a tam olarak bağlanmıştı.
Tommy, söylesene neler planlıyorsun?
Planım tam anlamıyla kanuna uygun ve son derece güven verici. Amacım güven kazanmak. Hiç kimse yaptığım sahtekarlığın farkına varamayacak. Herkese biraz pay çıkacak ve hiç kimse işi kurcalamayı düşünmeyecek bile. Thomas Levin kendi kendine gülümsedi. Cebinden altın köstekli saatini çıkardı. Saat babasından kalmıştı. Kapağı yaylı, yassı saat bütün serüvenlerinde Thomas Levin'e yoldaşlık etmiş, bir an bile yanından ayrılmamıştı. Düğmeye basınca kapak fırladı, açıldı. Saat 12'yi çalmaya başladı.
Bastian, bir türlü aklım almıyor bu işi dedi. Tahvil bir yatırıma katılmayı gösterir. Yatırımın kârından her hisseye düşen miktar tahvil kuponları karşılığında bankalardan alınabilir.
Evet, doğru.
Peki ama hangi banka senin sahte tahvillerin karşılığında para verir? Senin bastırdığın numaralar gerçek tahvillerin üzerinde de var. Nasıl olsa ortaya çıkacak senin oyunun.
Ben tahvilleri ortaya çıkarmayı düşünmüyorum ki.
Ne yapacaksın peki?
Orası da benim küçük sürprizim. Thomas Levin kalkıp duvara gömülü kasanın yanına gitti. Şifreli kilidi çevirince ağır çelik kapı ardına kadar açıldı. Arka planda bir sürü banknot, birkaç altın külçe, ki bunlar aslında kurşun olup altın suyuna batırılmışlardı ve hikayeleri oldukça ilginçti, bir sürüsü işlenmemiş değerli taşlarla dolu 3 mücevher kutusu görünüyordu. Önde ise küçük bir yığın halinde çeşitli pasaportlar duruyordu. Thomas kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. İsviçre'ye başka bir ad altında gitmek daha sağlam olur. Bakalım Alman pasaportlarından hangileri var. Gülerek birkaç ad okudu. Hepsinin de ayrı ayrı anıları var. Jakob Hauser, Peter Scheuner, Baron Ludwig von Trendelenburg, Wilfried Ott. O Cadillac'ları Rio'ya satarken von Trendelenburg'dun. Bana kalırsa baronun daha bir süre dinlenmesi iyi olur. Hauser de öyle. Fransa'da hala aranıyor çünkü.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.